Ayrım 32.
Bana karşı davranışı her zaman zaten arkadaşları şaşırtmıştır. Bana çalıştığımız 12 yıl boyunca bir çalışma arkadaşına davrandığı gibi değil, bir kardeşe davranır gibi davrandı. Her kitabımın çıkışı, tutulması onda inanılmaz bir sevinç yaratırdı. Bir yazar mı, bir dostu mu anlatıyorum? İkisi bende karma karışık. Yazarlığı, dostluğu, kardeşliği, hocalığı hepsi bir arada. Bir yazarın kişiliğini türlü etkenler yapıyor. Türlü kişilik çelişkileri bir yazarı oluşturuyor. Çalışma arkadaşları bilirler ki o kaya gibi sert, gülmez birisidir iş başında. Gene çalışma arkadaşları bilirler ki o işinin dışında çocuksu, saf, sıcak, dost bir insandır. Çelikten bir zırh içinde yumuşacık, dost bir yürek. Ben Cevat Fehmi Başkut'u tanıdıktan sonra ondan hareket ederek büyük sanatçı kişiliklerini de tanıdım. Sanatçılık biraz da çocuksulukla at başı gidiyor. Onunla 12 yıllık çalışma arkadaşlığımızda ne kadar çatışmamız olmuşsa onun çocukluğundan da oldu. Ondan ne kadar dostluk görmüşsem gene onun çocuksu yönünden gördüm. Bir insan Cevat Fehmi Başkut kadar çocuksu, temiz olmadan bir usta sanatçı olamıyor. Aramızdaki dostluğun sebeplerini araştırmadım. Sonuna kadar sürmüş bu dostluğun sebebi neydi? Nasıl başladı? Düşünmedim. Oluveren, üstünde düşünülmeyen bir şey. Elbette sebepleri olacak. Hem de önemli sebepleri. Belki biliyorum, belki de hiç bilmiyorum. O bir halk adamı, bir halk yazarıdır. Her yazdığını halk ölçüsüne vurmak onun inancıydı. Belki de alışkanlığıydı. Halktan öğrenirdi, halka verirdi. Onun için halk anlamaz diye bir şey yoktu. Çok sanatçı vardır, eserleri tutmadı mıydı, halk anlamaz, yaftasını hemen yapıştırıverirler. Cevat Fehmi için en anlayan halktı. Onun için hiçbir zaman, hiçbir şeyde halkı suçlamadı. Ne politikada, ne sanatta, halkın olumsuz yanlarını bile suçlamazdı. Halkın anlayışı üstüne bir gazetecilik okulu kurdu. Gazeteci olarak Cevat Fehmi Başkut'un üstünde durursak, sanatçı olarak, emekçilerden yana politikacı olarak onun getirdikleri kişiliği üstünde durursak çok şey kazanırız. Onun için yaratan ki, var eden ki halktı. Son yıllarda bir piyesi tutmamıştı. Tutmamıştı değil, onun alıştığı kadar sahnede kalmamıştı. Bundan da üzgündü. Bir arkadaş onu teselli etmek için halk anlamadı dedi. Cevat Bey güldü, yumuşak, kendine güvenli, alaycı. Yok dedi, o yanlış. Halk anlamaz olmaz. Ben de kusur işledim. Piyesin neresini kötü yaptım? Halk anlamaz olmaz. Bir şeyler kaçırdım. Belki halkın elini bıraktım. Haksız hiçbir şey olamayacağına inanıyordu. Sanatçı olarak da, insan olarak da, gazeteci olarak da bir çaresiz, bir mümkünsüz ortamda yetişti. Koşullarını çok yakından biliyorum. Onun koşullarının acısı yüreğimin başında ağı gibi, bir top ağı gibi durup duruyor. Sanatçı olarak da, gazeteci, insan olarak da yapabileceğinin yetisinin çok azını yapabildi. Buz dağları gibi onun suyun altındaki kısmı üstündekinden çok büyüktü. Zulmedenlerden, hükmedenlerden nefret ediyordu. Hiç belli etmeden halktan bir sanatçıyı, bir insanı koşulların el verdiğice tutuyordu. Onun Kadıköy İskelesi diye bir piyesi var. Benim en sevdiğim piyesi budur. Benim için de bir şaheser piyes. Kiracı ve ev sahibi çatışması üstünedir. Orada apartman sahiplerini Cevat Fehmi bütün hışmıyla mahkum eder. Sömürücülüğü böylesine öfkeyle mahkum eden bir piyes bilmiyorum. Kiracıyı türlü usullerle evinden boyuna ev sahipleri atarlar. Kiracı çünkü dar gelirli biridir. O da başka bir ev bulur. Koşullar değişir. O ev sahibi de atar kiracıyı. Birinci kovan ev sahibinin bir tilki vardır. Hep sağ omzunu oynatır. Ondan sonra kiracı da ne kadar ev kiralamış, ne kadar evden kovulmuşsa, kovulurken bir de bakar ki ne görsün, kovan bir omzunu oynatıyor. Çehov'daki balta sesleri gibi. Cevat Fehmi Başkut, halkın günlüğünden onun derinliğine gidebilme olanağını arardı. Piyeslerini böyle sağlam bir temele oturtmaya çalışırdı. 1963 yılında Nazım Hikmet'le Paris'te buluştuğumuzda bana uzun uzun Babali'yi sordu. Eski arkadaşlarını teker teker sordu. Cevat Fehmi üstünde candan konuştu. Ne talihli adamsın kardeş dedi. Cevat gibi bir adamla çalışmak hem de 12 yıl bir talih. Çünkü Babali yer adamı. İnsan demirden olsa Babali'ye 12 yıl dayanamaz. O röportajları nasıl yazmak, yayınlamak imkanını bulmuşsun, şimdi anlıyorum. Sonra Cevat Bey'in piyeslerinden söz açtı. Onu insan, dost, çalışma arkadaşı olarak çok severim ama söyle ona piyeslerini daha çok severim. Ona bir gün onu mutlaka göreceğimi de söyle. Piyesleri de Rusya'da oynayacak. İlk önce Azerbaycan'da, sonra da bütün Rusya'da oynayacak dedi. Göç piyesi Azerbaycan'da oynadı. Sonra da Nazım Hikmet öldü. 20 yıl önce Nisan ayında gelmiştim İstanbul'a. Bir ay sonra da Orhan Kemal gelmişti. Orhan öldü. Doğan Nadi öldü. Cevat Bey öldü. Kolum kanadım kırıldı. Sözünün acısına daha iyi varıyorum artık. Birer birer dostları yitirmek, insan her sevdiğiyle biraz ölüyor. Öle öle ayakta tükenmek de var. Dost acısı acıların en beteri olsa gerek. Ölen dostların ölümü yenen sanatçılar olması insanın acısını azıcık yeğniltiyor. Cevat Fehmi'nin arkasında koskocaman bir halk dünyası kaldı. Toplumumuz gün geçtikçe onun piyeslerindeki bu dünyaya daha yaklaşacak, ısınacak, onu daha anlayacak, sevecek. 21.3.1971. Cömertlik üstüne. Eyüboğlu aşırılığı sevmezdi. Hoşgörülü bir adamdı. Çok öfkelendiği, delicesine tutulduğu şeyler vardı. Aklınca hep ölçü isterdi. Dostlarından ölçüsüz, hoşgörü, alçak gönüllü olma isterdi. Övünenlere çok karışırdı. Övünenleri de hoş görürdü. Yılanın sevmediği ot, deliğinin ağzında biter derler ya, ben onun en övünen dostlarından biriydim. Gene de bir kerecik olsun beni kırmadı. Onunla dostluğumuz aramızda yürekten, sözsüz 30 yıl sürmüş bir dostluktu. Dostluğumuzun bir iki iyi tanığı vardı. Birisi Ali Uğur, birisi de karısı Mahdi'ydi. Bakın Eyüboğlu işte bu övünmemi duysa buna kızardı ama belli etmezdi. Hoş görürdü. Benim ona çektirdiklerim oldu. Öylesine taşkın, ipe sapa gelmez. Sevinci severdi, sevgiyi severdi. Bir insanda sevinçten, sevgiden çok varsa bu insan bu iki duyguda ne kadar aşırı giderse gitsin sevinç içinde kalır. Sevgiyle dolar taşardı. Sevginin aşırısına çattığını hiç görmedim. Sevgisizliğe, dostsuzluğa kızardı. Dostsuz kalmaya içerlerdi. Kim ki dostsuzdur, o iyi insan değildir. Biliyorum, buydu düşüncesi. Ama kimseyi kırmamak için olacak ya da sonsuz hoşgörüsünden ötürü söylemezdi. Dünyada bir de cömertliği arardı. Sonsuz, ucu bucağı olmayan cömertliğe hayrandı. Gönül cömertliğince sevgi, dostluk, sevinç cömertliğine hayrandı. İnsan soyu cömert bir soydu. İnsan soyu fedakar bir soy olmalıydı. Şu dünya insanoğlunun çok çok çabasına layıktı. Dünya için, dünya ve insan güzelliği için çaba, en çabalayan insan için bile olsa olağandı. Onun için övünmeyi, çocukça bir şey de olsa hoş görmezdi. Dünyayı ödememiş gerekti. Bu güzelliği, bu sevinci, bu dost sıcaklığını, bu cömertliği, bu arının vızıltısını, bu türküleri, bu özlemi, bu sevdayı, bu aşkı sevdayı, bu mavi denizi, çiçekleri, insan ellerinin sonsuz hünerlerini, insan yüreklerinin sınırsız tadını, zenginliğini ödememiz, belki yanlış ödememiz değil, minnettarlık duymamız, dünyanın sevincinden, candan, yürekten katılmamız gerekti. Dünya olarak, sevinç olarak, bunca güzellik, harikuladelik karşısında yok olarak, alçak gönüllü, hayran kalarak katılmamız gerekti. Onun için sevgi cömertliğini tutturmuştu. Sevinci dünyaya hayranlığı, dünyaya, insana sevgiyi, aydınlığa, alçak gönüllülüğe sevgiyi tutturmuştu. Biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. İşte Yunus'a bu alçak gönlünden dolayı tutulmuştu. Bu sonsuz cömertliğinden biz gidiyoruz bu dünyadan. Kalanlar kalacak. Onlara bir yürek dolusu sevgiyle selam olsun. Kalanlara kıskançlık yok, hayranlık var. Ölümde bile yaşama katılma var. Bir gün yürek dolusu sevinebilirsek, bilelim ki yüreğimizin sevincine Sabahattin Eyüboğlu gelmiş oturmuştur. Bir dağa, bir denize, bir kilime, bir ağaca, bir insan gözüne, saçına, güzelliğine, bir çiçeğe, sevgiyle dopdolu olarak bakarsak, bilelim ki sevgimizi Sabahattin Eyüboğlu taşırmıştır. Yani başımızda sevinç, kıvanç içindedir. En sonda ölümde bile cömertti. Kalanlara selam olsun diyecek kadar. Kalanlara selam olsun da belki birazcık boynu büküklük, çaresizlik var gibi. Ama Eyüboğlu bu çaresizliğin yanına bile yaklaşmadı. Bunu aklından bile geçirmedi. Çok aklıma geldi. Be kardeş, bu kalanlara selam olsun da azıcık çaresizlik yok mu diyecektim. Diyemedim hiçbir zaman. Kırılırdı, beni anlamazdı. Bizden yüzyıllar önce bir kişi, bir yaşam adamı, bir halk adamı geliyor, yüreğini bütün yaşam adamları gibi sonsuz canı açıp bütün cömertliğiyle dünya hayranlığını, cömertliğini dünyanın üstüne seriyor. Doğru da olsa insan onun tekerine taş koyamazdı. Eyüboğlu inatçıydı. Tuttuğunu koparan bir kişiydi. Biliyor musunuz, onunla bir pir sultan üstüne bir konuşmamız 25 yıl kadar aralıklarla sürdü. Daha da sürüyor. Ne yapar yapar kalanlara selam olsunun bir sevgi olduğunu, bir cömertlik olduğunu bana kabul ettirirdi. İnatçı, cömert, sevinç, sevgi, dostluk, yaşam dolu bir adamdı. Köy enstitülerini, köy enstitüleri düşüncesini yaratanlardan biriydi. Bilmiyorum ne zamandan bu yana takmıştı kafasına yaşamla olacağını her şeyin, sanatın, edebiyatın, eğitimin. Tek değer verdiği yaşamdı. Cömertçe yaşıyordu her yönüyle. Doğası, insanı, düşüncesi, kitaplarıyla hem de inancıyla ve cömertçe dağıtıyordu her şeyini. Doğasını, düşüncesini, insanını, sevgisini, dostluğunu, inanılmaz tattaki, büyüklükteki sevincini. Sanat olacak, dünya sevici de olacak içinde Yunus'taki gibi. Orhan Veli'deki, Karacaoğlan'daki, Pir Sultan Abdal'daki, Nazım Hikmet'teki gibi. Düşünce mi olacak? Olumlu, umutlu, dost yapıcı. Eğitim mi olacak? Doğayla, insanla haşır neşir, doyanca yaşayarak olmalı. Bir noktanın, yaşam noktasının yöresinde yıllarca yaşadı. Öğrendi, öğretti. Her şeyden bir sevinç çıkarıyordu. Kötülüklerden bile. Hapishaneye ona gidiyordum. Üzgün görünüyordu ilk dakikalarda. Azıcık sonra bir sevinç seline bırakıveriyordu kendisini. Her şeyi unutup. Birisinde demir parmaklıklar ardında bozuk yüzüyle benden özür dilercesine bana bak dedi. Bakma bu halime. Alıştım hapishaneye. Hoşuma da gitmeye başladı. Şu Mahdi'yi bıraksalar da beni istedikleri kadar tutsalar benim yüzümden onun tutuklanması. Mahdi'nin hapishaneye girişini, o en sevdiği insanın kendi yüzünden hapislerde çürümesini bir türlü yutamıyordu. Ne et eyle, insanlara Mahdi'nin hiçbir suçu olmadığını söyle diyordu bana. Onu bıraksınlar, benim diledikleri gibi diledikleri kadar yatırsınlar. İçeride son günlerde Mahdi'den başka bir şey sormaz oldu bana. Mahdi ile ilk yıllarını anımsarım. Fransa'dan geldikleri günlerdi. O hiç kendinden söz etmeyen adam boyuna bana Mahdi'den, Mahdi'yi nasıl sevdiğinden söz ederdi. Birkaç yıl sonra beni bir köşeye çekti. Bak dedi, sana kendimden o zamanlar çok söz ettim mi? Mahdi'den ve benden. Ne bileyim ben, unutmuş gitmişim. Bu dünya cömerti, insan neden olsa büyük sevgisinden söz açmaktan böylesine çekinirdi. İşte ben bunu, Eyüboğlu'nun bu yönünü bir türlü anlamadım. 30 yıldan fazla dostluk ettik. Aşağı yukarı bütün yıllarımız birlikte geçti. Bu yanını anlamadım. İnsan sevinince deli gibi sevinmeli. Sevince de dağ taşı ayağa kaldırmalı. Öfkelenince de öyle. Kızdığı, bana söylendiği, romanlarım için bile söylendiği, benim bu taşkınlıklarımdaki belki anlamadım. Oyuncaklar da yaşamamın içindeydi. Onun için dünya, yaşamak ciddi bir işti. Film çevirmesi, oyuncak yapması, Nemrut Dağı'na gitmesi, fotoğraf çekmesi, deniz kabuğu toplaması, kımıldakları, fırıldakları yaşamdı. Çabaydı, sevinçti. Bir gün gelecek insanlar böyle olmayacaklar. İki kitaptan iki düşünce kırıntısı belleyip yaşama tepeden bakmayacaklar. Yaşamın, doğanın, insanların, insan güzelliğinin, düşüncenin, yaratmanın, insan düşüncesinin sonsuzluğuna, inanılmaz zenginliğine varacaklar. Güzelliğin, insan doğa zenginliğinin sonsuzluğunun yanında ne kadar yoksul, ne kadar bücür kaldığımızı anlayacaklar. Övünmeyecekler. Alçak gönüllülüğün tadına, güzelliğine, zenginliğine varacaklar. Dünyaya hayran hayran, sonsuz zenginliğine hayran kalacaklar. İşte o zaman Sabahattin Eyüboğlu bir dünya ermiş gibi insanların karşısına sevinci, yaşama hayranlığı, yaşama tutkusu, en küçük ayrıcalığı bile kaçırmayan, kılı kırk yaran alçak gönüllülüğü, aydınlığı, dünyayı dünya yapan sağlıklı, doğadan, insandan, her an öğrenen, yaratan düşüncesiyle dünyamıza yeniden gelecek. İşte o zaman da bir başka cömert, sevinç, sevgi yüreği, sıcacık, elleri hünerli, oyuncakçı bir Sabahattin Eyüboğlu çıkacak. Eyüboğlu'nu kalanlara selam olsun dedi diyerek insanlara anlatacak ve insanlar işte o zaman daha iyi, daha iyi Sabahattin Eyüboğlu'nu anlayacaklar. Cömertliği, yaşamın getirdiği sevinci, sevgiyi, yürekler dolusu dostluğu daha iyi anlayacaklar. Mart 1973. Baldaki tuz. Şöyle bir bakarsak, Veysel'in yaşamına, şiirlerine ilk bakışta onda bir kabul eden kişiyi görüyoruz. İlk bakışta Veysel Razı, baş kaldırmayan kişi gibi görünür. Bu belki de biraz Anadolu halkının görüntüsüdür. Anadolu halkı da uzaktan böyle görünür, razı ve baş kaldırmayan. Zaten köylülük razı baş kaldırmayandır. Köylü asıllı kimselerde de vardır bu görünüş. Bir Tolstoy'da, bir Tagore'da daha ne kadar köylü asıllı kişiyi aklınıza getirirseniz getirin, göreceksiniz ki köylü asıllılar başlarından büyük maceralar geçmemişse baş kaldırmıyorlar. Karacaoğlan'dan Dadaloğlu'na şiirimiz baş kaldırmamıştır. Baş kaldırmamış ve değişmemiştir. Dadaloğlu'na gelince şiir bıçakla kesilmiş gibi ses olarak, hava, duygu olarak bambaşka olmuştur. Çünkü Dadaloğlu çağında toplum baş kaldırmış, şair de baş kaldırmış ve sesi baba yiğit bir ses olmuştur. Bu çağda halkın içinden yetişen şairlerin çoğu büyüklü, küçüklü, türlü etkenlerle baş kaldırıyorlar. Halkın içinden çıkan köylü kökenli yüzlerce şair baş kaldıran şiirler yazıyorlar. Veysel'in yetişme çağı Cumhuriyet'in ilk dönemleriydi ve köylü yenilmiş, kaderine razı bir durgunluk içindeydi. Büyük savaşlardan sonra Anadolu nekahat günlerini yaşıyordu. Veysel tekke kökenli bir şairdir. Onun mayasında köylülük kadar tekkecilik de var. Köylülükten tekkeden gelen gelenekleri birleştirmiş, şiirini öyle yapmıştır. Veysel'in büyük ustaları Pir Sultan Abdal, Yunus Kul Himmet'tir. Bunlar kadar Karacaoğlan'dır. Veysel'in şiirini besleyen büyük kaynaklar çok yönlüdür. Veysel 1933'lerde Sivas'ta Ahmet Kutsi Tecer'le, ondan sonra da Sabahattin Eyüboğlu, Orhan Veli ile karşılamıştır. Veysel için her ses, her söz nereden, kimden gelirse gelsin önemliydi. O her sese, her söze candan kulak verir, kendini oluştururdu. Veysel'i tanıyanlar bilirler, sonsuz bir şiir bilgisi vardı. Kendinden önce gelen ustaları derinlemesine bilirdi. Bir Yunus'u, Pir Sultan Abdal'ı, Karacaoğlan'ı o kadar bilen insan belki çağımızda yoktu. Birçok ünlü Karacaoğlan şiirini ilk olarak Veysel'den duyduk. Örneğin, yar yüzünü 100 yıl baksam az gelir, 1000 yıl dahi baksam kanan değilim. Veysel söylemeden önce bu güzel Karacaoğlan şiirini kimse bilmiyordu. Daha nicelerini de bilmiyorduk. Ondan Pir Sultan'ı öğrendik. Ondan büyük ustaların gerçekten ses ve söz olarak büyük yanlarını, köylüyü, halkı öğrendik. Veysel'in büyüklüğü inanılmaz kadar büyük zenginliğinde, bilgisindeydi. Veysel dört köşeye kulak vererek, hiçbir şeyi kaçırmadan, öğrenerek, en küçük ayrıcalığı ile geçmişi, geleceği öğrenerek kendisini oluşturdu. Şimdi Veysel'in başkaldırmasına gelelim. İnsanoğludur, başkaldıran bir yaratıktır. Çağı, durumu, sosyal tabakası ne olursa olsun insan başkaldırandır. Özelliği budur. Tolstoy'un, Tagore'un başkaldırmaları az başkaldırma mı? Hani pasif başkaldırmaları, barışçı başkaldırmaları köylülüktendir. Köylülük en az dalgalanmalara uğramış bir tabakadır. Veysel şiirini yenilemiş, geleneği kırmıştır. O Karacaoğlan değildir, Pir Sultan da değildir. Onun şiiri yüzeyden geleneğe bağlıdır ama içerik olarak, biçim olarak geleneği kırmıştır. Veysel ne kadar razı bir kişi görünürse de onun şiirinde zaman zaman belki de çoğunlukla bir başkaldırma görebiliriz. Doğaya, insana, tutuculuğa, Allah'a karşı. Veysel görmüş geçirmişliğin, uzun bir gelenek yaşanmışlığın hoşgörüsünde, öfkesinin derinindeydi. Veysel en yeni şiirlerini Hasanoğlu'nda yazdı. Hem de en güzel şiirlerini. Veysel yeni bir Veysel olduysa Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde oldu. Orada saz öğretmeni olarak yeni oluşan aşklı, şevkli bir köylü dünyasına katıldı. İlk yıllarda Hasan oğlan yapmanın, yaratmanın bir sevinç şakımasındaydı. Veysel de bu şakımayı iliklerine kadar yaşadı. Ben Veysel'i o yıllarda tanıdım. Sevinçli bir şakımadaydı. Karacaoğlan da böyle şakır mıydı diye sordum Veysel'e. Önce anlamaz gibi yaptı, sonra birden güldü, uzun güldü. Sonra Karacaoğlan böyle şakıyamazdı, fıkara dedi. Onun Hasan oğlanı yoktu dedi. Veysel'i gelenek getirdi. Geleneğin sağlam kökünde Veysel filizlendi, çağa karıştı. Çağı dünyayı yoğunluğuyla yaşadı. Biz Veysel'e, Veysel'in bize önem verdiği kadar vermedik. Veysel bir süre Ankara'da bana durmadan Orhan Veli okuttu ve anlatırdı. Önceleri çok önemsemiyordu. Bu adamda ne var diye şaşıyordu. Bu kadar önem veriyorlar ki. Sonra az da olsa Orhan'ın tadına vardığını anladım. Sevdiği Orhan'dan seçtiği, üst üste okuttuğu şiirleri oldu. Şiirinin yeniliği bir yerde gelenekten kopuşu, büyük şiirimize yeni bir halka oluşu, çağın getirdiği yeniliklere Veysel'in uzaktan da olsa kulak verişidir. Veysel makineye hayrandı. Bir çiçeği bir ağacı sever gibi makineyi severdi. Biliyorum o ağaçları durmadan okşardı, yoklardı. Bir seferinde bir otomobilde merakla tepeden tırnağa yokladığını gördüm. Ne kadar yokladı bilmiyorum. Elini gülerek mutluluk içine otomobilden çektiğini şimdiki gibi anımsıyorum. Veysel bugünün şairi olsaydı, bugünü, dünü yaşadığı gibi yaşasaydı, onun şiiri de bugün halkın içinden çıkan şairlerin şiiri gibi olurdu. Veysel'i iyi okuyanlar onun inceden olsa köylü yanını kırarak bir başkaldırma şairi olduğunu görecekler. Ve dağlar çiçek açar Veysel dert açarın tadına varacaklar. Kuş olsan da kurtulamazdın elimden. Eğer görseydim göz ile seni. Köküyle birlik adam, razı adam, kabul etmiş adam. Doğaya, insana, çalışmaya, yaratmaya hayran adam. Elbette bir yandan da baş kaldırırdı. Kendi kökenine aykırı da olsa, kendi kişiliğinin üstüne yürüyerek de olsa.